Ayrım 7, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 105. Türkiye'nin modern yüzü. Sizin gibi Türkiye'nin modern yüzünü temsil eden bir cumhuriyet kadınına bu eski kelimeleri, derviş, perviş işlerini yakıştıramıyoruz doğrusu, yadırgıyoruz. Konuşmamın ardından bana bu soruyu soran kadına dikkatle bakıyorum. Amerikalı dinleyicilerin arasında oturan ve sorusunu başkaları duymasın, anlamasın diye İngilizce yerine Türkçe sormayı tercih eden kadına. Kol kırılır, yen içinde kalır. Biz bize konuşalım şuracıkta. 60 yaşlarında görünüyor, saçları yapılı, üstü başı bakımlı. Yüzünde kızmaktan çok kırılmak olarak tanımlayabileceğim bir ifadeyle bakıyor bana. Hiç yakıştıramıyorum. Hani aşk olsun diyesim geliyor. Daha sonra kürsüye yaklaşıp kendini tanıttığında öğreneceğim. 1946 İstanbul doğumlu olduğunu, 20 sene evvel Amerika'ya geldiğini, oğlunu kızını burada yetiştirdiğini, bir şirkette çalıştığını, edebiyatla pek ilgili olmadığını ama kendi deyişle edebiyatçıları dinlemeyi sevdiğini, Türk edebiyatından en son okuduğu kitabı soruyorum. Ömer Seyfettin okurduk diyor mahcup gülümseyerek. Okumaya çok vaktimiz olmuyor malum. Amerika'da yaşayan nice eğilimli kent soylu Türk kadını gibi o da ülkemizin daha yoğun, daha çok, daha güzel tanıtılması arzusunda. Bir sihirli çubuk olsa, şöyle dalga dalga bıraksa tılsımını, hemencecik siliniverse batılıların gözündeki o haksız, o kötü Türk imajı, gece yarısı ekspresi, insan hakları ihlalleri tanımıyorlar bizi. Biz Türkler kendimizi tanıtmayı bilmiyoruz. Siz de bizi temsil edeceğiniz yerde modası geçmiş kelimelerle, dervişlerle vakit kaybediyorsunuz. Şehir şehir dolaşın Amerika'yı, Türk kadını temsil edin. Asırlık arayış. Ah bir layıkıyla temsil edilsek. Duysa bizi Avrupa, anlasa kıymetimizi Amerika. Ha edebi bir kitap, ha yerli malı kot pantolon tanıtımı, ha bir pop konseri, ha yöresel kıyafet defilesi, ha Eurovision şarkı yarışması, hiç fark etmez. Yeter ki temsil edilelim. Görsün Türk kadını Batı dünyası. Ama öyle her Türk kadını, Türk kadını olamaz. Herkes giremez bu kulüpten içeri. Modası geçmiş kelimeler. Bir anlasam ne vakit, kim karar verir kelimelerin ölme vakti geldiğini? Kelime çektirmek, diş çektirmek gibidir. Sancılı. Bir kelimeyi çektirdiniz mi dilden boşluğu kalır geride. Çok kelime çektirdiniz mi dilden, ağzınızda diş kalmaz, konuşamaz olursunuz. İngilizce'de binlerce kelimeyle kendini ifade etmeyi öğrenen bir lise öğrencisi, Türkçe'de bunun bir epitopu üçte biri, dörtte biri kadar kelimeyle idare ediyorsa, yaşadığı sokakların isminin ne anlama geldiğini dahi bilmeyen kuşaklar varsa İstanbul'da, Osmanlıca addedilen kelimelerin tınısını işitemeyecek kadar sağırlaşmışsa kulaklar, modernleşme adına, kültür ve dil akamıyorsa bir kuşaktan bir kuşağa, sol görüşlü aydınlardan sağ görüşlülere, sağ görüşlü aydınlardan sol görüşlere deveran edemiyorsa kelimeler ya da kavramlar ve o muazzam katman katman açılan tasavvuf külliyatı, derviş merviş işleri diye bir kalemde çizilebiliyorsa soldakiler tasavvufu, hor sordakiler ise kendi tapulu mülkleri olarak görüyorsa, ukalalık, dışlamak ve mülkiyet perverlik böylesine kök salmışsa cahil, bu kadar cesursa, ben modern Türk kadını bu yapının neresinden gurur duyacağım? Doğu ile Batı iki kallavi kelime, anlamaktan ziyade anlamamaya yarayan, anlamları böylesine değişken, kapsamları bunca mümpem olan, beraber böylesine kesin kes kullanılabilen pek az kelime vardır. Nerede başlar biri, nerede biter öteki, bilinmemekle beraber, yönlerden medeniyetler tüketen, medeniyetlerden hasımlar üreten bir harita asılı zihinlerimizin ön yargı çivilerinde. Doğuyu maneviyatın kalesi, batıyı maneviyattan yoksun ama teknolojik bakımdan ileri olanların penahı addetmek, Türk modernleşmesinin en eski, en köklü mutfak tariflerinden biridir. Hep aynı tarifte pişire pişire, hep aynı yemeği yemekteyiz, sene be sene. Bu tarif ne hikmettir ki şarkiyatçılığın ürettiği doğu imgesiyle de pek güzel örtüşür. Velhasıl doğucu maneviyatçı bir söylem, şarkiyatçı ayrımcı bir söylemle bir de bakmışsınız ki kan kardeşi olmuş, aynı masada ekmek böler, aynı aşa bandırmak üzere. Huntington'ın İslam'ı öteleyen, Birikileştiren Medeniyetler Çatışması tezinin doğuculuk adına kendini yalıtarak yücelten, yücelterek yekparileştiren zihniyetten farkı yoktur. Bir sonraki dönemece varıldığında. Doğu-Batı klişesi şimdiye değin, en çok statikoyu korumak isteyenlerin işine yaramıştır. Bir de kadın hareketini dizginlemeye. Geç kapitalist toplumlardaki kadınlara başörtüsünün altında ezilmiş, köleleştirilmiş doğulu kadın imgesini belleten, söz konusu coğrafyadaki kadınlara da namusu önemsemeyen aile değerlerinden yoksun batılı kadın masalını öğreten bu klişe, son tahlilde sadece ve sadece her iki tarafın kadınlarına da aynı mesajı verir. Berik'in yerinde olmadığın için şükret haline. Genellemelere, hele hele kültürel, toplumsal, ülkesel genellemelere Nasrettin Hoca'nın Eskimiş Aylar fıkrasıyla yaklaşmak gerek. Eskimiş ayları kırpıp kırpıp yıldız yaptıkları gibi bizim de bu klişeleri didikleyip pare pare etmememiz şart. Türkiye'nin modern yüzü yok, modern makyajı var. Gözündeki morlukları kapatmak, evliliğindeki mutsuzluğu perdelemek için dayak yediği gecenin sabahında sokağa çıkmadan evvel kat kat pudra kullanan bir kadın gibi. Avuç avuç suyla yıkadığımızda acılı ama bir o kadar mütebessim bir yüz çıkıyor makyajın altından. Yarı tebessüm, yarı sızı. New York. Yüze kapanan kapılar. Yaklaşık 23-24 yaşındalar. Amerikalı genç iki kadın. Hayatlarının hiçbir Orta Doğu ülkesine gitmemişler ama haritadaki yerlerini şükür biliyorlar. Dersimde izin isteyip bana ve arkadaşlarına bir anılarını aktarıyorlar. Ne vakit başörtülü bir genç kız ya da kadın görseler, ya da babası ya ağabey ya da kocası tarafından zulme uğramış bir birey gördüklerini düşündüklerini söylüyorlar. Seneler boyunca. Ne vakit türban görseler otomatik olarak baskıyı, kadınların ezilmişliğini çağrıştırdığını ekliyorlar. Ta ki bundan 2 sene evvel Michigan Üniversitesi'nde Müslüman kızı öğrenci kollarından birinin başlattığı bir kampanyaya merak edip katılana kadar. Kampanyanın sloganı, kendini benim yerime koy, hiç olmazsa 3 gün için. Amaç, öncelikle hayatında türbanlı bir kadınla 2 çift laf dahi etmemiş beyaz Hristiyan kızları türbanlı kızlarla bir araya getirmek. Birbirlerinin hikayelerini kendi ağızlarından dinlemelerini sağlamak. Tek tek yaşam öyküleriyle tanışıncaya, kafalardaki genellemeler birer birer çatırdayana kadar. Ama önemli bir aşaması daha var kampanyanın. Katılan Amerikalı kızlardan 3 gün boyunca tesettürlü dolaşmalarını istiyor türbanlı öğrenciler. Ötekiler kabul ediyor ve bu 2 Amerikalı kız, birinin babası papaz, öteki güneyde bir çiftlikte büyümüş. 3 gün boyunca tesettürlü dolaşıyorlar Michigan'da. Önce bir eğlence gibi başlıyor, bir oyun, bir merak. Sonra işin rengi değişiyor çünkü gittikleri yerlerde tuhaf ve ters davranıyor onlara insanlar. Bu oyundan bir haber olanlar, büyük alışveriş merkezinde suratlarına kapıyı çarpıyor önden yürüyen orta yaşlı adam. Burası benim alanım, sen ne arıyorsun? Herkesin birbirine kapıyı tuttuğu bir yerde türbanlı tesettürlü olunca kapılar çarpılıyor yüzünüze. Ve bu 2 Amerikalı kız o 3 uzun gün boyunca en çok bakışlardan rahatsız olduklarını söylüyorlar. Bakışlarla dışlanıyor insanlar modern toplumda. 2 Amerikalı öğrencim bana anlattığı tecrübeyi biliyorum. Biliyorum ben bu hikayeyi. Nereden mi? Kendi ülkemden. Yer Ankara, Hacı Bayram. Genç bir kadın dua etmek niyetiyle içeri girmek üzere. İçeriden 2 adam çıkıyor o esnada. Aşağı yukarı aynı yaştalar ve saygısızca kabaca önünde dikiliyorlar kadının. Başörtüsüz kadının. Geçmişini engellemek istercesine. Çünkü bu alan, bu saha kazanılmış toprak. Onlara ait. Camiler, dini mekanlar, türbeler bizim, senin değil dercesine. Burası benim alanım, sen ne arıyorsun burada? Başörtüsü kadın gördüğü tavırdan incinmiş, tedirgin, gene de giriyor Hacı Bayram'ın. Etrafını çevreleyen düşmanca bakışları aldırmadan duasını ediyor, çıkıyor sessizce. Dönüşte otobüste sarkıntılığa uğruyor. Başka kadınlar da var otobüste ama onlara böyle davranılmıyor. Bir tek o tacize uğrayan, başını örtmediğine göre ahlakı da şaibeli olmalı mütecavizin gözünde. Kendi kul parayan mütecaviz. İktidarın söylemleriyle nasıl da buluşuyor, nasıl da uyum halinde. Kadın sıkışıyor otobüsün arkasına. Kendisine ayrılan toplu iğne başı kadar, bit kadar boğucu yaşam alanına. Resimleri yan yana düşünmek lazım. Amerika'da başörtü takan bir kadının alışveriş merkezine düşmanca bakışlarla hedef olması ile Türkiye'de ibadet yerlerinde başörtüsüz bir kadının maruz kaldığı düşmanca bakışları yan yana düşünebilmeli. Yoksa resim hep eksik. Yoksa herkes sadece ve sadece kendi işine gelen kareyi alıyor büyüteç altına. Kadınların bedenleri ve giysileri üzerinden çarpışıyor ideolojiler, söylemler ve siyasetler. Kendini benim yerime koymanın yolu ötekinin kıyafetlerine bürünmekten değil, ötekinin sahasına adım atabilmekten geçiyor. Gündelik yaşamın ayrıntılarında düğümleniyor iktidar. Oralarda kapanıyor hegemonyanın tahakkümperver kıskacı. Gündelik yaşamın ayrıntılarının iktidara nasıl da gebe olduğunu kadınlar kadar, yani hem başörtülü hem başörtüsüz kadınlar kadar kim iyi bilebilir? Kim tecrübe edebilir ki her dakika an be an Michigan? Kız kardeşim aynadaki suretim hep ötelediğim. Kardeşlik kavramı şartsız, koşulsuz dayanışmadan ziyade örtük hasetlerden ya da bariz çekişmelerden dolayı aslında bir türlü dayanışamamaya dair sinik bir gönderme taşıyor bağrında. En azından Kabil'den yana bu böyle. Kabil'in özbeöz kardeşi Habil'i kıskançlıktan ötürü öldürüp insanlık tarihinin ilk katili sıfatını kazandığı göz önünde tutulursa, kardeşlik bağını öyle fazla yüceltmeye gelmeyeceği ortada. Keza kabaca kadın dayanışması olarak tanımlanabilen ve feminist hareketin bunca zamandır yeşertip büyüttüğü kız kardeşlik pratiğini değerlendirirken, Kabil'in hatırası manidar bir küpe olarak sallanmalı kulaklarımızda. Küpe hayli manidar. Mesela istatistikler gerek bireysel gerekse toplumsal yaşamı tuzlanmış, kurutulmuş, çiroz kıvamda değerlendirmekten vazgeçip suyuyla, yağıyla, lekesiyle ve en doğal haliyle ölçebilseler de eğer, Türkiye'de mutsuz evliliklerini noktalamak üzere harekete geçmeye cüret eden kadınları, son tahlilde gene en çok mutsuz evlilikler sürdüren kadınların engellemeye çalıştığını keşfedebilirdik belki de. Ya da kadınlar arasında çatır çatır işleyen güç ilişkilerine ve iktidar çekişmelerine dair daha sahici, daha samimi veriler toplayabilirdik. Bizzat bu ataerkil sistem tarafından üretildiği ve erkek iktidarının bermutat sürmesine yaratıldığı halde kadınlar tarafından zerre kadar sorgulanmadan içselleştirilen değerler hakkında daha çok kafa yorabiliriz mesela. Ama bunu yaparsak eğer işimize gelmeyen sorularla yüzleşmemiz gerekebilir. Mesela hem cinslerimizden nasıl ve niçin böylesine alttan alta saklı saklı nefret ettiğimizi, edebildiğimizi de çatal çatal deşmek zorunda kalabiliriz. Kadın, kadının kız kardeşi, aynadaki sureti hep ama hep ötelediği, mutsuzluğuna içtenlikle üzüldü ama kendinden daha mutlu olduğunu görmeye de tahammül edemedi. Fakat öte yandan olası tüm sorunlarına rağmen hayli umut verici bir kavram kız kardeşlik. Siyah Kadın Hareketi'nin önemli isimlerinden Alice Walker'ın romanından yapılan bir adet Steven Spielberg uyarlaması mevcut piyasada. Görmediyseniz bir şey kaçırmaz sayılmazsınız. Fakat işte bu talihsiz ve keyifsiz filmin önemli bir sahnesi var kendince kadrince. Sahne kız kardeşlik üzerine. Seksi, özgür ama hırpalanmış ve de damgalanmış bir kadın şarkıcının ömrü boyunca hep ezilmiş, hiç isyan etmemiş, geleneksel ev kadınına herkesin ortasında şarkısını ithaf ettiği sahne bu. Seni görmediğimi zannetme, kız kardeşim benim diye başlayan şarkı. Kötü ama cesur ve bağımsız kadının yaptığı jest, iyi ama pısırık ve bağımlı kadına moral ve güç veriyor sahne boyunca. Sıfırın altında seyreden özgüvenini bir nebze olsun artırıyor. Ama işte o artan özgüven, iyi ama pısırık ve bağımlı kadını yaptığı ilk şey, kenardan kenardan bütün bu sahneyi hasetle izleyen kadın akrabalarına ve komşularına dönüp çocukça bir refleksle dil çıkarmak oluyor. Kız kardeşlik birileri arasında kurulurken diğerleri arasında daha kurulamadan yıkılıyor. Ama işte suratına dil çıkarılan kadınları bir yana bırakırsak şimdilik hayli önemli katkıları ve kazanımları olduğunu da teslim etmek gerekir. Kız kardeşlik pratiğin tıp alanında örneğin kadın doktorlar, bilhassa kadın jinekologlar, kız kardeşlik pratiğin çok daha güçlü ve köklü olduğu yerlerde birbirlerinin sorunlarına karşı daha duyarlı ve ilgili oldular. kürtajın hoşnutsuzluk, bekaret kontrollerinin ise kayıtsızlıkla karşılandığı ortamlarda gene bu kadın doktorlar akıntıya karşı kürek çekmeyi göze aldılar. Jinekolojinin dışında en çok psikiyatri alanında önemli kazanımlar sağladı kız kardeşlik pratiği. Malum psikiyatrinin de psikoterapinin de geçmişi cinsiyet ayrımcılığından sapkalı. Küçük bir örnek. Kontrolsüz hareketliliği kontrol edebilmek mi istiyorsun? Hepten durdur hareketi. Düşüncelerinin verebileceği ziyanı önlemek için düşünemez duruma getir hastanı. Yüzlerce ilaç, onlarca yöntem. Hep bunu amaçlamıştı. Lobotomiyi keşfeden doktora Nobel'i layık gören tıp dünyası, kulak tırmalayan çığlıkları susturabilmek için mutlak sessizliği sağlamaya çalışmış. Asabi ama son telde sevecen bir anne olan beynin elinden çocuklarını alarak yaşamın karşısında ölümü kutsamıştı. Öte yandan lobotomistlerin piri diye adlandırılan meşhur psikocerrah Dr. Freeman, lobotomi işlemine tabi tutulmuş, kadınlardan çok iyi ev hanımı olacağını iddia etmiş vaktiyle. Beynini kullanamaz, düşünemez hale gelmek olsa erkekler için bir sorun olabilirdi. Lobotomiyi bu yüzden erkeklere uygularken dikkatli olmak gerekliydi. Ama işte kadınlar söz konusu olduğunda daha rahat lobotomi uygulayabilirdi. Ne de olsa her halükarda ev kadını, anne, eş üçlemesini yerine getirmek için fazla düşünmeye gerek yoktu. Sessiz sedasız hamur kıvamdı. Son 20-30 yıldır pek çok yerde ard arda açılan feminist psikoterapi merkezleri, tıbbın içindeki ayrımcı damarları tek tek ayıklama uğraşında önemli kazanımlar sağladılar. Hem kadın hem erkek hastaların hayatlarında. Peki Türkiye'de kadın dayanışmasının geldiği boyut nedir diye merakla soruyor buradaki kadın çalışmaları merkezine ders veren akademisyen kadınlardan biri. Peki şimdi ona ne demeli? Memleketimde kadınların birbirleriyle değil, dayanışmak, mümkün mertebe muhatap olmamayı yeğlediklerini, birbirlerinin başarısına ve farklılığına çemkirmeyi huy edindiklerini, hele hele aynı mesnekten olanların birbirlerine destek sağlamak için kıllarını dahi kıpırdatmadıklarını ve bu sistemde ezilmeden ayakta kalabilmenin yolunu, içlerinde ve görünüşlerindeki kadınsılığı öldürmekte aradıklarını, hasılı kelam kadınların kadınlardan esirgediği şefkati ve desteği nasıl anlatmalı? Buradaki gibi değil, Amerika'daki pratikten biraz daha farklı, daha duyarsız demekle yetiniyorum. Sorun arkasından dolaşıp sıvışmaya çalışarak. Belki de sizdeki harem geçmişinden ötürüdür diyor. Bilmiş başını sallayarak. Yani yüzyıllar boyu tek bir erkek için yarışmak zorunda kalmak, kadınları birbirine düşman yapmıştır kültürümüzde. Doğu toplumlarında kadın dayanışmasını yeşermesi daha güç olabilir. Tarihsel mirasına bakınca. Hoppala, hayda, ne zaman, ne kadar kolay, nasıl da pervasızca yaptı böyle bir genellemeyi? Pek çok batılı entelektüel, aktivist, feminist, muhalif kadının batılı olmayan hemcinslerine karşı topyekün besledikleri ön yargıları nasıl hazmetmeli? Gel de boğma şimdi kız kardeşini, seni hep öteleyen aynadaki suretini, Boston. Zerdenin safranı Osmanlı gündelik yaşamında paranın tüketimine ve tüketilemeyişine dair. Osmanlı'da filanca gibi başlıklar nobran bir genellemeye dönüşebilir şüphesiz. Ve her nobran genelleme gibi görmekten ziyade görememeye sebep olabilir. Bir bütünü aydınlattığını sanırken her biri kendi içinde o bütünden özler taşıyan parçaların gölgelerini yok saymıyor. Tutup sorarlar insana. Hangi dönemdeki Osmanlı? Hangi yerdeki Osmanlı? Kimin gözünden Osmanlı diye sorarlar ve her soruşlarında cevap değişebilir. Bırakın değişmeyi, vahim sarsıntılar geçirebilir. Hal böyleyken kuşatıcı yutucu çıkarsamaları dolu dizgin yapmaktan ziyade irili ufaklı bilgi kırıntılarının izlerini tıpış tıpış sürerek ilerlemekte fayda var. Varsın bir müddet böyle dağınık kalsın bilgilerimiz. Zamanda ve uzamda böylesine geniş yayılmış binlerce ayrı öznenin gözünden, binlerce ayrı biçimde yaşanmış bir imparatorluğu hop diye analiz edip hap gibi yutmaktansa, toz zerreleri, kar taneleri gibi savrulsun onun hakkındaki tekmil bilgi kırıntılarımız. Hiç olmazsa bu vesileyle geçmişimiz hakkında ne denli az şey bildiğimizi öğreniriz. Ve bir şey daha, sistemli analizler yaratmaya kalkmadan evvel gayri sistematik yıkımların hayrını görürüz belki. Görüp de vaktiyle dillere persenk olmuş o namdar şiarın öğütlediği gibi bizatihi yıkmanın ne denli yaratıcı olduğunu keşfedebiliriz bu sayede. Yakmak bile yıkmak arasında çize geldiğimiz hudut boylarının bizi nelerden mahrum bıraktığını. Zihniyet tarihimizdeki kadim kelimelerden biri hudut olsa gerek. Ne de olsa Osmanlı günlük yaşamın anahtarlarıydı hudutlar. Kimin nerede, nasıl, kimlerle, kimlersiz yaşaması gerektiğini önceden kodlanmış göstergeleri. Millet sistemi özünde bir haritalandırma sistemiydi. Çok uluslu bir imparatorluğun cemaatler haritasında mavi, yeşil, eflatun damarlar misali ince ince ayrışırdı hudut boyları. Farklı milletlerden insanlar, hudutlarını aşmadıkları müddetçe kendileri içinde önceden çizilmiş sahalar içinde hareket serbestliğine sahiplerdi. Dünya yuvarlaktı gerçi, kenarı filan yoktu yani. Ama işte cemaatler halinde yaşayan her Ermeni, Müslüman ya da Yahudi, hududa fazla yaklaşmaya görsün, bıçak gibi ensesinde hissederdi kenarlarının keskinliğini. Belki de bu yüzden koskoca merkezi hükümet devlet meselelerini bırakıp Trakya'nın ufacık bir kasabasına düzenlenen ve belli ki kimseye zararı olmayan bir panayıra müdahale etme gereği hissetti 1572 senesinde. Gelen haberlere göre panayırında yapılan kilise törenine Müslümanlar ile Hristiyanlar birlikte katılmaktaydılar. Hristiyanlar yöre kilisesinin koruyucusu Azizi'nin gümüş ikonunu taşırken Müslümanlar da bereket ve bolluk duaları ederek peşlerine takılıyorlardı. Azizlere metiyeler artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin iddialarına karışıyordu. Tesbihlerin tanelerine vukuat yoktu. Kimse kimseden şikayetçi değildi. Değildi ama tedirgindi Osmanlı yetkilileri. Namı diğer hudut bekçileri. Merkezden gelen müdahale iki yönlü oldu. Hristiyan halka bundan böyle yapacakları tüm törenleri kendi kiliseleri içinde yapmaları ve katiyen sokağa taşırmamaları tembih edildi. Bu hadiseyle ilgili daha fazla bilgi için bakınız Sürahiye Farahî Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşamı. Müslüman halka da bundan böyle Müslüman olmayanların törenlerine katılmamaları, aksi takdirde kulaklarının büküleceği haberi uçuruldu. Emirlerin tatbikiyle birlikte yeniden normale döndü düzen, hudut boyları sapasağlam yerindeydi. Sadece milletler arasında değil, cinsiyetler arasında da başlattı hudutlar. Kadınlarla erkeklerin sahaların birbirinden ayrıştırılması da bu suretle mümkün. Tam da bu sebepten ötürü kafa karıştırıcıydı Hünsaların durumu. Doğuştan çift cinsiyetli gelenler hudut boylarının doğruluğunu ve sağlamlığını tehdit ediyorlardı. Orta Çağ boyunca İslam ve Hristiyan alemlerinin hermafroditler hakkındaki yazıları karşılaştırıldığında çarpıcı farklılıklar bulunması da bununla bağlantılıdır. Hristiyan alimlerin temel meselesi doğuştan çift cinsiyetlerin bedenleri ve cinsellikleri üzerinden günaha ne denli meyilli olduklarını saptamakken İslam alimlerinin temel meselesi toplumsal hudutlar için nerede durmaları gerektiğini saptamak olmuştur. Bir Hünsa camide nerede namaz kılacaktır? Erkeklerin arasında mı yoksa kadınların arasında mı? Ya da erkeklerle kadınlar arasında bir ara bölmede mi? Asıl olan Hünsa'nın bireyselliği ya da bedeni değil, toplumsallığı ve hudutlar haritasındaki sahasıdır. Alışkanlıklarımız geçmişimizden gelir. Öyle olduklarını bilsek de bilmesek de. Alışkanlık işte, hudutların içte kalan kısımlarını sever, boylarından şüphe duyar, dışta kalan kısımlarındansa hazmetmeyiz. Parayla ilgili temel meselemiz hudutlarla ilgili bermutat alışkanlıklarımıza tas tamam uymamasıdır. Bu da hayli rahatsız edici olabilir. Zira hudut ile para arasında müzik bir gerilim süre gider. Nedeni karmaşık gibi görünse de aslında son derece basit bir noktada düğümlenir. Tanımı gereği hudut, nerede ve illaki bir yerde duracağımızı tembihlerken doğası gereği para, kazandıkça kazanmayı, tükettikçe tüketmeyi belletmek suretiyle durmayı unutturur insana. Osmanlı hudut bekçileri mavi, yeşil, eflatun kalemlerini ellerine alıp toplumsal harita içinde paranın sınırlarını çizerken zengin ile fakir arasına değil, yaratan ile yaratılan arasına yerleştirdiler hudut boylarını. Yaşatan ile yaşatılan arasına, böylelikle paranın hudut boyu, aynı zamanda faniliğin de hudut boyuydu. Tüketim sevdasına kapılıp gösterişli harcamalar yapanlar, faniliğini unutanlar oldu. Gaflete kapılıp paralarına para ekleyenlerin sıfır bekçini devlet yaptı. Haşa, yaratan değil ama yaşatan sıfatıyla. Müsadere sistemiyle fazla paralanıp palazlananların servetlerine bizatihi devlet el koydu. Böyle bir mekanizma. Osmanlı'da sermaye birikiminin gelişmesine mani olmakla kalmadı, yalnızca sükser nakkaşlarını işsiz bıraktı. Şeker kıymetliydi o zamanlar. Gene de şenliklerde, bilhassa 18. yüzyıl başlarında düzenlenenlerde şekerden süsler yapılırdı bolca. Şekerden balıklar, kuşlar, çiçekler yapardı sükker nakkaşları. Çetindi işleri. Hem rengarenk boyayacaksın bunca şeker heykelciğini, hem de yenilebilir olmalarını sağlayacaksın ki dağıtılabilesin günün sonunda hem halka hem askere. Çetrefildi işleri. Hem eserin puta benzemesin diye uğraşacaksın, hem de elin kayacak, kimi zaman tutamayacaksın kendini. Öyle güzel olacak ki ellerinden çıkan altın buzağı Musa'nın yerine geçirmeye kalkan Samiri gibi ehli nar olacaksın ayarın gözünde. Pek çoğu İspai Venedik Yahudilerin soyundan gelen ve latif bir estetik zevkine ermiş olan sükker nakkaşları da tıpkı hünsalar gibi hudut boyları insanlarıydı ya, neyse ki pek kimse yoktu bunun farkına varan. Sonuçta şenliklerin şekeriydi asıl olan. Envai çeşit yiyecek ve içeceğin, gösterişli havai fişeklerin yanı sıra okkalı bir harcama kalemiydi şeker. Ve tabii bir de safran. Zerdeye katılırdı safran, pahalıydı. Yine Güneydoğu Asya'dan zahmetle getirtilen kakuleyle tarçınla yarışır sırasına pahalıydı. Oysa öyle uzaklardan değil, Anadolu'nun kuzeyinden geliyordu. 18. yüzyıl başlarında yükte hafif, pahada ağır safranın böyle bol keseden kullanılmasını hiç affetmedi Osmanlı hudut boylarına alıştırılmış tebaası. Keza tarihçileri de Osmanlı'nın duraklama, gerileme devirlerini anlatan kitaplarda sunturlu bir küfür gibidir Lale Devri'nin maddiyatçılığı. Ve bugün hala Lale Devri dendi mi, bir devrin olumlu olumsuz ayırt edici özellikleri değil de üzerlerine mum dikilmiş kaplumbağaların cirit attığı menevişli bahçelerde orjivari sefahat alemlerine dalan bir avuç hudut bilmezin pis bulanık suretidir eğitim sistemimizin rahlesinden geçen her Türk gencinin aklında kalan. Keza Türk romancının ilk ötekisinin baba parasını har vurup harman savuran alafranga mirasiyeti olması da tesadüfi değildir. Belki de milletçe bahtsızlığımız para ve hudut arasındaki gerilimi çözememişken daha tam gaz son sürat bodoslama dalmak oldu modernleşme, batılaşma, kapitalistleşme kulvarına. 2002 senesi itibariyle bugün ne yerden geçebiliriz şimdi ne serden. Eski alışkanlıklar günah defterimizi karartmak için dikilirken omuz başımızda ne para kazananları sevebilir ne de parayı arzulamaktan vazgeçebiliriz. Ve hala milletçe iflas ve intihar eden zenginlerin ibret dolu hayat hikayelerinde ararız. Malum hudut boylarını düne kadar ecdadımıza, bugün de bizlere yaşattığı hakkaniyetsizliklerin cılız ve acıklı tesellisini. İstanbul, 7. ayrımın sonu, sayfa 122.